Müzik Pazarı. Hazırlayan ve sunan İlke Boran ve Elif Damla Yavuz.
Merhaba sevgili Borusan Klasik dinleyicileri. Big Pazar öğleden sonrası yine birlikteyiz. Müzik Pazarı programında ben İlke Boran.
Ben Elif Damla Yavuz.
Çaylarımızı yudumlarken. Bugünkü konuğumuz, geçen hafta da konuğumuz olan Profesör Doktor Ali Ergur. Ali Bey hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk.
İkinci bir program yapma ihtiyacımız oldu. Çünkü geçen haftaki sohbetimiz bitmedi aslında. Program bitti, sohbet bitmedi.
Her zaman bu da size gibi. Belki ders olur böyle. Hoca takımını çağırmazsınız da programımızda. Çok konuşur hocalar.
Hocam, hocalar çok konuşsun.
Hangi hoca olduğuna bağlı.
Geçtiğimiz hafta genel olarak bir müzik sosyolojisi üzerinden, müziğin toplum bilimsel boyutları üzerinden bir sohbet yaptık. Modernleşme, Türkiye'deki, dünyadaki modernleşme meselelerine değindik. Bugün de daha çok 1950'ler sonrası dünyasına ve Türkiye'sine bakma amacıyla bir aradayız. Hakikaten yani 1950'ler dediğimiz zaman İkinci Dünya Savaşı zaten son derece büyük bir kırılma noktası dünyada. Dünyada büyük bir değişim oluyor.
Evet.
Düşünsel olarak. Tabii bu Türkiye'ye de yansıyor bir şekilde. Şimdi bunlar üzerinde biraz konuşalım.
Şimdi buradaki büyük değişmenin bir yine birçok nedeni var. Hiç özellikle büyük değişme dönemleri sadece bir nedenle açıklanamaz. Bu yalnızca ideolojik değil, yalnızca siyasi değil, yalnızca kültürel değil, yalnızca ekonomik değil. Bütün bu etkenlerin bir araya geldiği büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Aslında bu dönüşümün nüvesi 19. yüzyılın sonlarına doğru kendisini hissettirmeye başlıyor. 1880'ler, 90'lar dünyanın ciddi anlamda ve dolayısıyla kapitalizmin ciddi anlamda köklü değişiklikler yaşamaya başladığı bir dönem. Nedir bu? Çok özetle sanayi etrafında örgütlenmiş bir kapitalizmin, yani somut mal üreten bir kapitalizmin yerini soyut ya da varsayımsal değerlerin dolaşımına dayalı kar eden bir kapitalizme bırakması. Yani bugünün finans kapitalizmi dediğimiz, tam içinde yaşıyoruz bugün. Bu yeni üretim biçimi sanayi kapitalizminden çok farklı. Bunu neden anlatıyorum? Müzikle ne alakası var diyeceksiniz. Son derece yakından alakası var. Çünkü geçen hafta modern kavramından bahsetmiştik. Rasyonel düşünce, standartlar, seküler düşünce, ilerleme fikri, süreklilik, tutarlılık, bütünlük gibi kavramlar. Bütün bunlar aslında ticaretin ve sanayinin gerektirdiği ilkeler, yaşam ilkeleri. Ekonomik ama oradan da kültürel özellikler. Şimdi egemen sistem somut meta üretim, mal üretiminden soyut değerlerin dolaşımına dayalı bir kar etmeye doğru evrimleşince o zaman aslında ürettiğiniz şey soyut bir, elle tutulur olmayan bir malzeme oluyor. Bu bir. İkincisi, kapitalizm artık dünya çapında, küresel ölçekte çalışıyor. Yani bütün dünya bütünleşmiş bir pazar haline geliyor. Bugün küreselleşme dediğimiz bir mesele. Şimdi bütün bunların sonucu nedir? Birbirine bağlı, akışkanlıklar üzerine kurulu yeni bir ekonomi. Hareketin önemli olduğu yeni bir ekonomi. Yani bu finans kapitalizmi hareketten, akışkanlıktan kazanıyor. Bu da sanayi kapitalizminin değerlerinin çökmesi demek. Bütünlük, tutarlılık, süreklilik gibi kavramların, rasyonellik gibi kavramların yavaş yavaş bir kenara atılması, bunların yerine süreksizlik, bütünlüksüzlük gibi kavramların, akış gibi kavramların gelmesi. Şimdi bu müziğe de doğrudan birebir yansıyor aslında. 1870'lerden itibaren izlenimcilik örneğin. Artık nesnelerin somut olarak göründükleri şekilde resmedildiği resim anlayışı terk ediliyor. Müzikte de benzer şekilde o akademik olarak iyi inşa edilmiş armoni, kontrpuan tekniklerinin, o temel ilkelerin yerine bunların kurallarının gevşetilebildiği, daha arayışçı, daha deneysel müzikler oluşmaya başlıyor. Önce bu kendini büyük ölçüde izlenimcilikle ortaya koyuyor. Üzerinde iyi uzlaşılmış armoni kurallarının öyle olmayabileceği, başka türlü de bunların bozulabileceği, başka türlü de inşa edilebileceklerine dair bir kanı var. Debussy'nin müziği evet. mesela bunu bize gösteriyor. Yani artık nesneler, olgular, estetik tasarımlar somut olarak oldukları gibi değil de sanatçının onları gördüğü gibi, özneliğiyle gördüğü gibi, içinden geldiği gibi. O yüzden Van Gogh gökyüzünü yeşile boyar, evet. sarıya boyar. Burada bir beis yok. Yani gitgide bu bütünlük, tutarlılık, gerçekçilik kavramları ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bu böyle 20. yüzyıl aslında bütün bu dönüşümün sancılı bir süreci. İkinci Dünya Savaşı'nın sonu artık kesin olarak yeni bir dünyanın, yeni bir ekonominin, yeni bir toplum düzeninin başladığı bir çağı bize anlatıyor.
Bir kopma söz konusu.
Bir kopma. Bizim. Ama tabii birdenbire bir kopma değil ama yine de hızlı bir geçiş. Hızlı bir geçiş. Bu hızlı geçişin yarattığı sancılar örneğin iki büyük dünya savaşı. Aradaki belirsizlik, baskı rejimleri, savaşlar vesaire bütün bunları getirdi. Tek nedeni bu değil ama önemli bir neden. Bu da önemli bir dönüşüm var. Ve bu süreç içerisinde sanata, müziğe özellikle baktığımız zaman sürekli yeni arayışları görüyoruz. Yeni estetik unsurlar devreye giriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrası ise artık bu yeni dünyanın, bu akışkanlık, belirsizlik üzerine kurulu yeni dünyanın kendini estetik olarak da çok iyi inşa ettiği bir dönem. Buna bir etken daha eklemek gerekiyor. Özellikle 1950'lerden itibaren, 50'li yıllar bunun doruğa çıktığı dönem, Soğuk Savaş konjonktürü. Soğuk Savaş siyasi olarak da otosansürün bir anlamda sanatın dünyasına yerleştiği bir dönem. Siyasi meselelerden, çünkü bunlar çok keskin meseleler haline alıyor. Amerika'da bile biliyorsunuz yani McCarthy dönemleri falan yaşandı. Demokrasinin beşiği Amerika'da. Yani. Onun için bütün dünyada bunlar yaşanıyor. Ama aynı zamanda sanatta bir bakıyorsunuz son derece deneysel, arayışçı, yenilikçi. Ancak o örneğin 18. yüzyıl aydınlanma çağındaki gibi yenilikçi olmayan yeni bir müzik anlayışı geliyor. Nasıl bir yenilikçilik bu? Alışılmadık olanı, beklenmedik olanı devreye sokmak. Yine aynı şeyi söyleyeceğim ama süreklilik, bütünlük gibi, rasyonalite gibi kavramları parçalayan, alaşağı eden sanatsal arayışlar ortaya çıkıyor.
Evet, zaten avantgard düşüncenin temelinde evet. yatan o hiç yapılmamış olanı yapmak, yapabilmek gibi bir takım şeyler evet. hareket ediyorlar. Şimdi bir müzik arası verelim. Türkiye'deki modernleşme, yani 1950'ler modernizminin en güzel örneklerinden biri diyebileceğimiz İlhan Osmanbaş'ın Bakışsız Bir Kedi Kara adlı eserini dinleyelim. Bariton Mesut İktu ve piyanoda Sergei Gavrilov seslendiriyorlar.
Gelir bir dalgın cambaz, geç saatlerin denizinden üfler lambayı, uzanır ağladım yanıma. Danyal yalvaç için aşağıda bir kör kadın hısım sayıklar bir dilde bilmedim. Göğsünde ağır bir kelebek, içinde kırık çekmeceler, içer içki üzünç teyze, tavan arasında işler gergef insancıl, okullardan kovgun geçer sokaktan, bakışsız bir kedi kara, çuvalında yeni ölmüş bir çocuk, kanatları sımamış kış bağırır eskici dede. Bir korsan gemisi girmiş körfeze.
İlhan Osmanbaş'ın Bakışsız Büyük Kedi Kara adlı eserini dinledik. Bariton Mesut İktu ve piyanoda Sergey Gavrilov seslendirdiler. İlhan Osmanbaş'ın bu eseri Ece Ayhan'ın şiiri üzerine yazılmış bir eser. 1950'lerin modernizmi ve Türkiye'ye olan yansımalarından bahsediyoruz. Müzik Pazarı programında. Güzel bir pazar öğleden sonrası.
Tam da müzik arası vermeden önce 1950'ler dünyasının bir süreklilik içinde bir kopma yaşadığından bahsetmiştik. O kopmayı Türkiye'de nasıl okuyabiliriz? İkinci kuşak bestecilerin özellikle birinci kuşak bestecilerden net şekilde farklı bir doğrultuya gitmeleri bununla ilişkili değil mi?
Tabii. Burada da birkaç etken var. Cumhuriyet'in birinci kuşak bestecileri zannedildiği gibi hepsi devlet bursuyla okumamışlardır. Öyle birçok yerde basma kalıp fikirlerden bir tanesi de budur. Neyse bu bir ayrıntı ama bunu da geçerken söylemek istedim. Daha çok Avrupa'da eğitim gördüler. Fransa'da, Almanya'da, Çekoslovakya'da vesaire. Buradaki armoni, kompozisyon anlayışını kendilerince Türkiye'ye getirdiler ve uyarladılar. 1950'ler, hatta Türkiye için 48 sonrası, biliyorsunuz meşhur Missouri zırhlısının gelişiyle bambaşka bir dünya önümüzde açıldı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin süper güç olduğu yeni bir dünya. Diğer kutupta da Sovyetler Birliği vardı. Bunun içerisinde çok ciddi aslında bu kutuplaşmanın içinde ciddi bir savaş gitti. Soğuk savaş sadece bir metafor değil, bir benzetme değil. Hakikaten bir savaştı. Ve Türkiye bu savaşın çok sert geçtiği bir cephedir. Özellikle bu savaşta en çok kırılanlar da aydınlar olmuştur. En çok da sol yelpaze içinde, bütün renkleriyle, o zamanın terminolojisiyle komünist aydınlar. Herkes komünistti çünkü o bakışa göre. Çok cefa çekmişlerdir Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de bu soğuk savaş çok sert yaşanmıştır. Şimdi soğuk savaş konumları, siyasi, ideolojik konumları bir kere çok keskinleştiriyordu. Bunun yarattığı, bizatihi Amerika Birleşik Devletleri'nde bile yarattığı bir steril bilim, sanat yapma anlayışı ortaya çıktı. Yani bir çeşit, az önce de söylemiştim, otosansür veya örtük sansür devreye girdi. Bunun sonucu olarak sanatçılar daha çok soyut ifadeler kurmaya başladılar. Diğer yandan birinci kuşak Türk bestecilerinin aksine ikinci kuşak diyebileceğimiz bestecilerin hem eğitim hem esin kaynakları artık Amerika Birleşik Devletleri oldu. Örneğin Ford Vakfı'nın desteği çok önemli bu dönemde. Onun gibi yeni Rockefeller bursları gibi. Yani artık bir anlamda dünyanın hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel sarkacı Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru kaydı. Buradan ortaya çıkan hem siyasi kaygılarla soyut bir sanat gelişiyor. Hem aynı zamanda az önce bahsettik yeni bir üretim biçimine, kapitalizmin yeni bir aşamasına geçiliyor. Akışkanlık, süreksizlik, bütünlüksüzlük, tutarsızlık gibi kavramlar sanata giriyor. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman 1950'ler boyunca 1960'larda da doruğuna ulaşacak olan arayışçı, deneyici, konvansiyonel sanatı, burjuva sanatını, burjuva estetiğini yerle bir eden ve neredeyse yegane amacı bu olan yeni bir sanat anlayışı ortaya çıktı. Müzik de bundan kaçınılmazdı. Türkiye'deki yansımaları da doğrudan doğruya olmuştur.
Burada demin bahsettiğiniz Amerika'daki steril bir sanat, evet, bilim arayışı. Ama aynı zamanda Avrupa'da da muazzam bir avantgard düşünce gelişiyor 1950'lerde. Avrupa'nın da İkinci Dünya Savaşı'nı birebir yaşamış bir ortam evet. olarak çok evet. daha farklı bir bakış açısı var tabii ki tabii. avantgard meselesini.
Tabii.
Ve bizim Türk bestecilerinde ikinci kuşakta avantgard bakış açısında Amerika'dan çok etkilenmiş olmalarına rağmen Avrupa'dan da çok büyük etkiler
muhakkak.
Görüyoruz.
Tabii.
Polonya ekolünden olsun, İtalyan ekolünden olsun falan.
Tabii.
Dolayısıyla aslında bir sentezden söz etmek mümkün müdür?
Mümkündür. Yani Türkiye zaten ister istemez bu basma kalıp söylem vardır ya hep işte Doğu ile Batı arasında köprüyüz yani diye. Bunu ben şahsen çok doğru bulmuyorum. Bu Doğu Batı kavramlarını tasvip etmediğim için çok doğru bulmuyorum. Ama bu topraklar sentez üretiyor. Siz istemeseniz de bir sanatçı olarak şu veya bu şekilde bir sentez yaratıyorsunuz. Ama bu Doğu Batı olmak zorunda değil. Birçok farklı unsurun bir araya gelerek etkileşerek yeni sentezler ortaya çıkarması. Dolayısıyla Anadolu kadar, Türkiye kadar bu sentezlere açık yer az vardır dünyada. Doğal olarak tabii o dönemin bestecileri dediğiniz gibi Amerika'dan olduğu kadar Avrupa'dan da etkileniyorlar.
Bir şey dikkatimi çekti. Biz her zaman mutsuzluk getiren gerçekliklerden kaçma eğilimini romantik döneme atfederiz. Ama sizin anlattığınız anlamda aslında modernizmin soyut tabii. sanata ya da soyut anlayışa yönelmesi de mutsuzluk getiren bütün gerçeklerden kaçmanın bir sonucu aynı zamanda herhalde.
Mutsuzluk getiren gerçeklerin en başında İkinci Dünya Savaşı kabusu var. Türkiye bunu çok etiyle kanıyla yaşamadı ama tabii bütün o atmosferinde yaşadı. Bir bu var. Diğer yandan yeni arayışlar çok.
Birinci kuşağın bagajlarından kurtulmak, oradan kaçmak,
tabii,
o tartışmalardan kaçmak.
O anlamda
kaçmak
yeni da, arayışlar
evet,
var. O yüzden
içinde kaçışı olan bir modernizm.
Kaçış herhalde. Olan. Size kendi disiplinimden bir örnek vereyim. Sosyoloji ismi Amerika Birleşik Devletleri'nde 1950'li yıllarda sakıncalı sayıldığı için davranış bilimleri, behavioral sciences ismi tercih edilmeye başladı. Çünkü içinde sos var ya, sosyalizmi çağrıştıran bir yani bu düzeyde biliyorsunuz. Aynı yıllarda tabii o yıllarda biraz daha öncesinde 44-45 tam bu konjonktür değişmesinde mesela Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Behice Boran sosyoloji dersleri verirken sınav kağıtlarını kırmızı kalemle düzeltiyor diye komünist olarak ihbar ediliyor. Yani bugün bunlara gülüyoruz ama işte Türkiye'de soğuk savaş çok sert geçmiştir derken bunları kastediyorum.
Evet.
Bütün o propagandasıyla falan. Evet, bir birinci kuşakla kopuş meselesi de var tabii. O, siz haklısınız.
1950 ve 60'lı yılların genel olarak hem Avrupa'da hem Amerika'da farklı şekillerde yaşanan bu avantgard düşüncenin ilginç örnekleri var. Birazdan dinleyeceğimiz eser de aslında buna çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Bülent Arel elektronik müzik odaklı bir besteci olarak günümüzde biliniyor ve bunun için Amerika'ya gitmiş. Yani bu, hatta çok büyük bir hikayesi var. İşte Amerika'ya gidiyor. Elektronik 1959'da gidiyor. 3 yıl Amerika'da kalıyor. Ondan sonra geri dönüyor. Türkiye'de bir elektronik müzik merkezi kurmaya istiyor ODTÜ'de ama başaramıyor. Çünkü o dönemdeki politik meselelerden kaynaklı o cihazlar bir türlü gümrükten geçmiyor falan. Sonra tekrar Amerika'ya gidiyor. Hayatının tamamını Amerika'da geçiriyor. Bülent Arel'in bütün tabii üretimi aslında Amerika'da gerçekleşiyor diyebiliriz. Kısmen yani %80'i. Ve orada yazdığı bir eser var. Music for a Sacred Service adında bir kutsal ayin için müzik olarak Türkçelendirebiliriz.
Kelime oyunu da yapıyor tabii orada. Tabii. Secret Service'le kelime oyunu var aynı zamanda.
Evet. Çok güzel. 1960'larda yazdığı bir eser. Esasında eserin yazılış hikayesi çok enteresan çünkü Amerika'da bir kilise açılışı için, yani kilisenin açılış töreni için diyelim, bir elektronik müzik siparişi veriyorlar Bülent Arel'e. Ve Bülent Arel bu Prelude and Postlude'u yazıyor. Bu aslında 1960'ların Amerika'sındaki avantgard düşüncenin çok ilginç örneklerinden bir tanesi. Yani bir evet. kilise elektronik müzikle ne işi var derseniz ama işte yani böyle bir enteresan girişim. Belki işte demin bahsettiğimiz hiç yapılmamış olanı yapmak. Onların da yani 1960'ların Amerika'sında bir kilisede böyle bir düşünce ortaya çıkıyor.
İşte arayışçı zihniyetin, deneyici zihniyetin meşruiyetini, toplumsal meşruiyetini görüyoruz burada. Hı hı. Bu dönem Onun için birkaç kez tekrarladım bütünlüklü tutarlılığın sonu diye bu dönemi. Şimdi artık biz örneğin ne biliyoruz? Kilisede ya da bir kutsal mekanda yapılabilecek bir müzik vardır. Bu yapılabilir. Elektronik müziğin yeri burası değildir diye biliyoruz. Halbuki bunların karşılaşabildikleri, iç içe geçebildikleri ve her türlü mümkün olan sentezin arandığı, yapıldığı ama neredeyse bir kereliğine yapıldığı yeni bir dönem bu. Esasen 1950'ler aynı zamanda bugün postmodern dediğimiz estetik bağlamıyla modernin kesiştiği bir alan. Yani bir açıdan baktığınız zaman modern dediğiniz, modernin özelliklerini gördüğünüz, yenilikçi, ilerici vesaire gibi özelliklerini gördüğünüz, diğer yandan da bunları reddeden bir tavrın iç içe geçtiğini görüyoruz. Örneğin John Cage'in müziği. Modern mi, postmodern mi? Ya da Beckett'in tiyatrosu. Modern mi, postmodern mi diye tam olarak karar veremeyeceğimiz ürünler. Bunlar aslında bir geçiş dönemi. Nereye geçiyor? İşte bu sizin dediğiniz arayışçı, sentezci, birbirinden tamamen farklı bağlamlardan gelen unsurların o bağlamlardan kopup yeni bağlamlarda bir araya sentez olarak gelebilmesi. Ama artık bu kalıcı olmak için değil. Bir kereliğine bir deneme yapılmak için. Buyurun.
Bir de galiba iletişim kanallarını yeniden kurmak istedikleri için. Çünkü modernizm bir şekilde kendi izole alanında profesyonellerin işi olarak devam etti.
Doğru.
Ama artık postmodernizmle birlikte o kaybettiği toplumsal iletişim bağını da yeniden kurmak istiyor sanatçı. Belki Bülent Arel örneği
tabii.
Onun için de bir
tabii.
Örnek olabilir.
Tabii.
Şimdi Bülent Arel'in müziğini dinleyelim bu kadar konuşmuşken.
Tabii.
Zaten kısa bir müzik. Yani Prelude ve Postlude iki bölüm yazmış. Postlude'u dinletmek istiyoruz bugün. Tabii bunun icracısı yok. Makineler icra ediyor.
Evet.
Onunla ilgili de tabii çok enteresan kavramsal bir takım şeyler var elektronik müzikte.
Müziğe dair bildiğimiz her şeyin alt üst olduğu bir deney bu aslında elektronik müzik. O zamanın elektronik, şimdi de elektronik müzik kavramı var ama belki genç dinleyicilerimiz karıştırabilirler. 1950'lerin elektronik müziği tasarlama, yazma, icra etme, kaydetme süreçlerinin hepsini aynı ana fazla yüklü bir şimdiki zamana yükleyen yeni bir mantık.
Şimdi Bülent Arel'in Music for a Sacred Service adlı eserinden Postlude bölümünü dinliyoruz.
Thank you.
Bülent Arel'in Music for a Sacred Service adlı eserinden Postlude adlı bölümü dinledik. Burada çok kısa hemen bir şey daha söylemek istiyorum. Bu eserde Bülent Arel tırnak içinde yine bir sentez yapıyor. Aslında eseri dikkatli dinlediğimiz zaman Bach'ın orgda yaptığı bütün o tokatalarda yaptığı improvizasyonlara bir gönderme var.
Evet.
Yani elektronik müzikle 17. yüzyıl polifonisi arasında çok enteresan bir bağ kuruyor. O da ilginçtir.
Ali Hocam, siz biraz önce modernizmle postmodern estetiğin nasıl bir araya geldiğini, yeni bir sentez oluşturduğunu anlatmıştınız.
Evet.
Özellikle son kuşak Türk bestecilerinin müzik üretimleri açısından yaklaşırsak, onların dünyası, onların üretimleri bu postmodern estetiğin neresine denk düşüyor?
Şimdi artık bugünün Türk bestecilerinden bahsediyorsak, birinci kuşak, ikinci kuşak, belki üçüncü kuşak bestecilerden bahseder gibi bahsedemeyeceğiz.
Çok özür dilerim.
Buyurun.
Aslında bu kuşak meselesi de problematik.
Tabii.
Çünkü yani birinci kuşak Türk bestecileri diyoruz, çok belli.
Evet.
İkinci kuşak diyoruz, çok belli. Bu kaçıncı kuşağa kadar gidecek? Yani şu an sekizinci kuşakta mıyız, beşinci kuşakta mıyız?
Bu işte Avrupa'daki Türkler gibi. Birinci kuşağı, ikinci kuşağı kolay tespit ediyorsunuz da sonra kuşaklar kayıyor. Ve kuşak adlandırması da belki anlamsızlaşmaya evet. başlıyor. Aslında orada vurgulamak istediğim şey şu. Belki kuşak kavramının muğlaklaşması da bununla ilgili. Artık döneme damgasını vuran, bütün bestecileri az ya da çok içine alan bir üslup, yaklaşım, bir estetik bağlam mevcut değil. Bugün artık bütün dünyada da geçerli olan bir şey bu. Estetik çoğulluk, çoğulculuk önemli. Yani siz isterseniz bugün 16. yüzyıl veya 17. yüzyıl polifonisine son derece sadık bir şekilde bir eser de yazabilirsiniz. Kimse bunu yadırgamaz. Tutar tutmaz o ayrı mesele. Toplumsal beğenirliği ayrı mesele. Ama kitlesel olarak toplumların talep ettiği belli bir tür müzik, belli bir tür üslup kalmadı artık. Bunu da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o deneysel 50'lerin 60'ların deneysel çalışmaları yerle bir etti. Hala tabii klasik müzik çalınıyor. Aşağı yukarı 100-150 yıllık bir üretim dilimi içerisindeki eserler sürekli tekrar ediliyor. Bunun çok seveni, izleyeni var. Bu ayrı mesele ama üretilmekte olan müzik artık bir üslupla, bir akımın içinde değil. Bugünün Türk bestecileri de birbirinden çok farklı, sadece farklı üslupları benimsemek değil, farklı sentez arayışlarında olan kişiler. Bir, İki, kendi sanat kariyerlerinde de, üstelik bunlar çok genç sanatçılar da olabiliyor, birbirinden çok farklı deneyler yapan sanatçılar. Bu niye? Bu da tabii küresel kültür dediğimiz, artık o 19. yüzyıl sonunda başlayan ama özellikle 1980'lerden sonra, hele 2000'lerden itibaren elektronik ya da dijital devrimin artık iyice demokratikleştiği, her yere yayıldığı bir süreçte son derece dinamik kültürel sentezler yapma olanağı ortaya çıktığı için. Artık kültürün birimi millet değil, halk değil. Buralardan kökenler, tarihten köklerimiz var ama kültür üretiminin birimi artık birey. Herkes kendine göre bir kültür sentezi yapıyor. İçine dahil olduğumuz, olduğu gibi eski dilde söyleyeceğim temellük ettiğimiz, kendimize mal ettiğimiz bir kültür bagajı yerine kendi kültür bagajlarımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün sıradan bireyler de bunu yapıyor. Sanatçılar da böyle. Türkiye'de de yeni kuşak diyeceğimiz artık yani 20'li yaşlarından belki benim yaşlarıma kadar 50'li yaşlarına kadar olan geniş yelpazedeki bütün bestecileri alın. Her birinin çok farklı arayışları var. Makam müziğini, halk müziğini, elektronik müziği, popüler müziği devreye sokup bunları çok değişik sentezler içerisinde bütünleştiren isimler var. 1980'lerle beraber, tabii kökleri yine 60'lara dayanıyor ama bir başka olgu daha çıktı. Postmodernizm dediniz ya, New Age dediğimiz. Bir çeşit bu yeni romantizm diyebileceğimiz işte o romantizmin bildiğimiz tanımı var ya, biraz kaçış, biraz bu kadar karmaşıklıktan kaçış diyebileceğimiz ve minimalizm.
Aslında New Age minimalizmin uzak
akrabası diyebiliriz. Bütün bunların altında özellikle minimalizmin temel bir felsefi dönüşüm var. Moderni tanımlarken hatırlarsanız ilerleme dedik, yenilik dedik. Bu çok temel bir şey, modernin temel özelliği. Artık ilerlemenin çok da gerekli olmadığı, marifet bir şey de olmadığı fikri ortaya çıkmaya başladı. Bu da tabii nedensiz değil. Bu da durup dururken filozofların, sanatçıların ortaya attığı fikir değil. Az önce özetlemeye çalıştığım bu üretim biçiminin değişmesi, kapitalizmin büyük dönüşümüyle yakından ilgili. Artık üretim, fabrika üretimi, hizmet üretimi, her türlü üretim bütünlüğü ne zamansal, ne mekansal, ne kavramsal bütünlüğü olan nitelikte. Yani çok kolay siz bir işte çalışabilirsiniz, başlayabilirsiniz, o işi de aynı kolaylıkta kaybedebilirsiniz. Ya da birçok iş kolu doğası gereği süreksiz zaten. Ya da yeni teknolojik gereçlerle birçok iş kolunda 24 saat hatta olmak zorundasınız. Online olmak, bağlı olmak zorundasınız vesaire. Bütün bunlar bildiğimiz çalışma rejimlerini ortadan kaldırdı örneğin. Üretim kavramını ortadan kaldırdı. Dolayısıyla akışkanlık, süreksizlik, bütünlüksüzlük sanata da doğal olarak geldi. Böylece ilerleme, sürekli birikimsel bir ilerleme içinde olma gereği de felsefi olarak anlamsız bir kavram olmaya başladı. Bu da kendini minimalizm, New Age gibi estetik tasarımlara yansıttı.
Minimalizmle ilgili çok kısa kendim yaşadığım bir anekdotu aklıma geldi. 2000 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı Festival'de minimalizm temalı bir festival düzenlemişti. Philip Glass geldi, Michael Nyman geldi falan. Evet. Steve Reich'ın Six Pianos'u yanlış hatırlamıyorsam çalınıyor AKM'de o zaman. Bir zamanlar AKM'yi.
AKM denildiği zaman anlayabilen kuşaklar belli bir yaşın üzerinde demektir.
Evet. Ve AKM tıklım tıklım dolu tuhaf bir şekilde. Fakat gelen festival dinleyicisi kitlesi pek hazırlıklı değil. Steve Reich'in 180 dakika süren aynı motif üzerine altı piyanonun üst üste bindirdiği motifle ve yani 5. dakikadan itibaren insanlar alkışlamaya başladılar artık bitsin diye.
Evet.
Yani böyle bir enteresan durum aslında bu Türkiye'deki modern müzik algısının, algılayışının ki modern yani minimalizmden bahsediyoruz. Postmodern.
Evet. İşte modern kavramı biraz o yüzden de muğlak bir kavram. Daha doğrusu sanattaki kullanımı başka, modernizm dediğiniz zaman sanatta modernizm dediğiniz zaman başka bir şeyi kastediyorsunuz. Sosyolojik anlamda modern dediğiniz zaman başka bir şeyi kastediyorsunuz. Buna da dikkat çekmek lazım. Şimdi programımızın konusu bu değil ama bu konunun çok karışmaya meyyal bir mesele olduğunu da belirteyim.
Evet, şimdi bir müzik arası daha verelim. Bu kadar minimalizmden bahsetmişken bir minimalist eser dinlemekte fayda var. Steve Reich'in bir müziğini dinleyelim diyorum. Nagoya Marimbas adlı eseri. 1994 yılında yazdığı bir eser bestecinin. Fakat estetik olarak 1960 ve 70'li yılların minimalist estetiğine göre yazılmış bir eser. İki marimbanın aynı türden bir ritmik kalıbı tipik minimalist estetikte kaydırarak, zaman içinde kaydırma yaparak üst üste bindirmesi üzerine kurulu bir düşünce. Bu eseri Ensemble Zero adlı topluluk seslendiriyor. 2004 yılında kurulmuş bir Fransız karma topluluğu. Dinleyeceğimiz kayıt bir canlı konser kaydı. 2010 yılının 16 Ocak tarihinde Fransa'nın Pau kentinde bulunan Centrifugeuse adlı konser salonunda kaydedilmiş bir konser kaydı. Hep beraber dinliyoruz Steve Reich'in Nagoya Marimbas adlı eserini. Steve Reich'in Nagoya Marimbas adlı eserini dinledik. Ensemble Zero seslendirdi. Profesör Doktor Ali Ergur'la sohbetimize devam ediyoruz. Hocam şimdi
müziğin tüketim meselesine değinmek lazım. Evet. Yani kim hangi müziği nasıl tüketiyor veya nasıl algılıyor, neye göre tüketiyor özellikle Türkiye'de?
Artık bireysel kültürün üreticisi birey dedik. Ona bağlı olarak tüketicisi de birey. Elbette kitlesel beğeniler var. Yüz binlerce insan Rihanna dinliyor. Ya da binlerce insan Devlet Senfoni Orkestrası veya Concertgebouw Orkestrası'nı dinliyor. Yani çaldığı şeyler de genellikle 100-150 yıllık bir repertuarın ürünü. Burada tekrar eden biçimler var ve insanlar tekrar etmeyi genellikle tercih ederler. Bu aslında popüler kültür dediğimiz üretim alanında temel ilkesidir. Tekrar, bildik olan şeyleri tekrar eder. Sanatın görevi, burada belki sanatta etik, felsefi bir yaklaşım getirirsek ya da bir tartışma nüvesi olarak söyleyeyim. Sanatın böyle bir ilerletici bir görevi mi vardır yoksa beğenilere mi hitap eder? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama sanırım günümüzde daha çok popüler beğenileri yeniden üretmeye yönelik bir eğilim var. Ama bu zannedildiği gibi yalnızca popüler müzik olarak adlandırılan, sınırlandırılan alanla kısıtlı değil. Klasik müzik dediğimiz alan da bunun içerisinde. Hepsi bir tüketim nesnesine dönüşmüş durumda. Ne kadar çok tekrar edilirse aynı, benzer, kısıtlı repertuar içerisindeki eserlerde o kadar çok dinleyicinin kafasında kalıplaşmış yargılara dönüşüyor. Dolayısıyla sizin az önce verdiğiniz örnek Steve Reich'in altı piyano için eseri artık Mozart'tan başka neredeyse hiçbir estetik kabulü olmayan dinleyicinin nezdinde hiçbir kabul görmüyor. O hiçbir toleransı yok. Oysa şöyle bir kalıplaşmış yargı yok mu? Efendim bu klasik müzik dediğimiz şey seçkin müziğidir. Bazı çevreler bu lafları çok severler. Evet. Seçkin müziğidir falan. Seçkinlik nedir? Yeniliğe açıklıktır, farklılıktır, öncülüktür bir anlamda. Oysa bu şekilde baktığımız zaman fevkalade muhafazakar bir duruş bu.
Dinler kitleden, dinleyicilerden bahsetmişken benim müzikli aklım defterinde en eğlenerek, kendi kendime gülerek okuduğum yazı bir dinler kitle parodisi.
Evet.
Orada siz 2005 yılında Cerere'de gittiğiniz bir konser üzerine yazıyorsunuz, evet. Ama yazdıklarınız aslında sadece o konserle, o konsere giden dinleyiciyle ilgili değil.
Evet.
Bugün de çok sık konsere gidiyorsunuz. Siz çok sık konserlere giden bir dinleyicisiniz yani, evet. Sosyolog olmanın dışında. Bugünün kitlesini nasıl görüyorsunuz? Yani 2005'te hayli sizi de hırpalamışlar benim anladığım kadarıyla.
Yok, ben de eğlendim o gözlemleri yaparken. Tabii biraz acıyla eğlendim ama bugün daha da beter olduğunu düşünüyorum. Bu beter sözcüğün, sosyologların böyle değer yüklü sözcükler kullanmamaları gerekir normalde ama bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü az önce bahsettiğim bu tekrarın, benzer repertuarın, hep aynı şeylerin ısıtılıp yeniden verilmesinin kaçınılmaz bir sonucu çok kalıplaşmış beklentilerin olması. Bunun dışına çıkan en ufak bir farklılığa dahi birçok dinleyicinin maalesef tahammülü yok. Oysa asıl modern tavır sosyolojik anlamda yeniliğe açık, farklı olana açıklıktır. Onun için ben klasik müzik dinleyiciliğine, salt klasik müzik dinleyiciliğine ve bu kalıplaşmış dinleyiciliğe mutlak anlamda modern ya da modernist denmesini de biraz gülünç buluyorum o nedenle. Bugün büyük ölçüde tüketime dayalı, hatta tüketimin de ötesinde gösteriş demeyeceğim ama gösteriye dayalı. Hatta ta 60'ların sonunda bir bilenler tabii bilir, önemli bir Fransız sosyoloğu Jean Baudrillard'ın bahsettiği bir gösterge değeri meselesi var. Yani bir nesne artık fiyatıyla değil, işleviyle değil, ne gösterdiğiyle ölçülüyor.
Klasik müzik dinleyicisi yani, için ne gösteriyor?
Şunu gösteriyor. Yani konsere gitmek sizin bir ihtiyacınız olup olmamaktan öte, konserde herhangi bir zevk alıp almamaktan öte, yeni bir eser keşfedip keşfedememekten öte, esasında orada olmak, orada görünmek, hatta bunu artık şimdi bir üst aşamasında da görsel olarak kanıtlayıp sosyal medyada paylaşmak. Bunun kendisi önemli.
Biz de bunu yapıyoruz.
Yani özür dileriz.
Bu ama bu çok yakın zamanda yayınlanan makalem var bu konuda. Görselliğin ben yeni hakikat rejimi olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyin hakiki olduğunu, sahici olduğunu ancak görsel olarak kanıtlayabiliyorsunuz. Demek istediğim, görsel olarak kanıtlayın kanıtlamayın o önemli değil. Bu 1980'li yıllarda da buna benzer tespitler yapabilirdiniz. O konserde ne çalındığı, oradan aldığınız zevkten ziyade orada olmanın kendisi, o eylemi yapıyor olmanın kendisi ve şimdi de bugün sosyal medya ortamında bunu gösterebiliyor olmanın kendisi önemli. Yani tüketimin de ötesine geçmiş durumda bir müzik zevki, müzikle ilişki kurma biçimi olduğunu düşünüyorum.
Bunu Avrupa'daki zaman zaman şahit olduğumuz turistlerin müziğe girip hiçbir şey, esere bakmadan sadece ve sadece resim çekip müzeden çıktı.
Evet.
Yani belgeliyor, sonra evine gittiği zaman bakıyor.
Evet.
Yani oradaki o anı yaşamaktansa
buna, evet, aslında
buna benziyor.
Yani postmodern estetik buydu bir anlamda. Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemliydi. Evet. Bütün o deneysel çalışmaların özünde bu vardı. Şimdi bu daha da üst bir aşamaya geçmiş durumda. Orada olmanın önemi merkeze geldi. Ama zaten bugün artık bir sürekli, bütünlüklü ve belli bir süre bir müzik eserini bir yoğunlaşmayla dinleyebilecek dinleyici sayısı da gitgide azalıyor. Çünkü çok fazla uyaran olan bir dünyada yaşıyoruz. Her şeyin son derece hızlı aktığı ama esasen akışın önemli olduğu bir dünyada, dolayısıyla böyle uzun eserler dinlemek, yeni eserler dinlemek zor.
İsterseniz bir müzik arası daha verelim. Kamuran İnce'nin Orkestra Türk Çalgıları ve Sesler için Konçertosu'nun 4. bölümünü dinleyeceğiz. Şef yine Kamuran İnce, Bilkent Senfoni Orkestrası ve Gençlik Korosu seslendiriyor.
Thank you.
Kemran İnce'nin Orkestra Türk Çalgıları ve Sesler için Konçertosu'nun 4. bölümünü Bilkent Senfoni Orkestrası ve Gençlik Korosu'ndan dinledik.
Müzik Pazarı'nın bu hafta da sonuna geldik. Profesör Doktor Ali Ergur'a çok teşekkür ediyoruz. 2 haftadır bizimlesiniz.
Ben teşekkür ederim. Çok büyük bir zevkti sizinle söyleşmek.
Daha da yani 5 saat bence konuşabiliriz.
Tabii gider.
8 program daha gelin bence. Evet, bu pazarda bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir müzik pazarında buluşmak dileğiyle ben İlke Boran.
Ben Elif Damla Yavuz.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Müzik Pazarı. İlke Boran ve Elif Damla Yavuz hazırladı ve sundu.